والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك، لا ولا تسوى حياة بهالوجود، دامك انت اللي رحلت كيف بصبر عالبعاد، وكيف بنثر هالورود عالبعاد، وكيف بنثر هالورود. روحنا راضي غيابك يا حياتي، هذه قسمة لي وهذا لي نصيب، كنت شمع الضيء وتشرق حياتي.
القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بيرور. أي رسولم جل إنقاذ نماسك حاضر ol. Çünkü Allah sana bir kavlu sakil verecek. Senin omuzlarına ağır bir söz atacağız. Senin omuzlarında la ilahe illallah olacak ve sen onunla yeryüzünde büyük bir hareket başlatacaksın. Yeryüzünü değiştireceksin. Yeryüzünde inkılaplar meydana getireceksin. O kelime öyle bir kelime ki yeryüzünde ağırlığı olan bir kelime olacak. Milletlerin arasında barışın, sulhun olabilmesi tek bir medeniyetin olmasıyla mümkündür. Tek bir ilahın olmasıyla mümkündür. Hem Allah'tan daha iyi bilen yok, hem de Allah'tan daha fazla yetkili olan yok. Allah'tan başka kainatın sahibi yok. Hem de bütün insanlar eşittirler, sadece Allah'tır eşit olmayan.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle geçmiş milletlerden, kavimlerden helak edilenlere bir misal olsun diye Nuh Aleyhisselam'ın kavmini vermiş idi. Kur'an'da zikredilen en eski kavim bu Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve Allah Azze ve Celle tarafından Nuh'un duası kabul edilmiş ve duanın kabulü üzerine o kavim yerle bir edilmiş, tufan ile hepsi boğulmuşlar idi. O kıssayı anlatırken Allah Azze ve Celle buyurur ki, Nuh'u ve Nuh'un ehlini kurtardık. Onunla beraber iman edenleri kurtardık. Gerisini boğduk. Ve biz Nuh'a da geride kalanların arasında güzel bir nam bıraktık. Bütün insanlar Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı saygıyla anarlar. Bütün insanlar Nuh Aleyhisselam'ın şanını, şerefini bilirler. Allah Azze ve Celle böylece gelecek nesillerin arasında büyüklerin şanını, şerefini yükseltir. Böylece gelecek nesiller de onlar gibi olmaya çalışsınlar diye. Gelecek nesillerin onlara benzemeye gayret göstermesi için, kendileri kendi hayatlarındayken anlaşılmasalar bile İslam davetçileri kendi akrabaları tarafından, kendi çevreleri tarafından, kendi bulundukları dönemde anlaşılamasalar bile yine de Allah Azze ve Celle bütün İslam davetçilerine şu mesajı vermiş oluyor. Ey İslam davetçileri, bakın Nuh'u da anlamadılar. Hem Nuh sizin gibi değil, o bir peygamberdi. Hem de Ulul Azm peygamberlerdendi. En büyük 5 peygamberden birisiydi. 950 sene anlatmıştı. Anlaşılmamıştı. Anlamak istemediler kendisini. Fakat Allah Azze ve Celle daha sonraki nesiller arasında onu anlayacak, onu sevecek, ona hürmet edecek nesiller yarattı. Sizi de anlamayabilirler. Siz Nuh'tan daha fazla değerli değilsiniz. Nuh'tan daha güzel konuşuyor değilsiniz. Nuh'tan daha büyük değilsiniz. Ve Nuh kadar yorulmuş da değilsiniz. Nuh Aleyhisselam yaklaşık 1000 sene, 950 sene tufandan evvel, birkaç asır da tufandan sonra anlattı. Hiçbirimiz Nuh Aleyhisselam kadar yorulmadık. Ey İslam davetçileri, hem Nuh kadar değerli değilsiniz, onun kadar üstün değilsiniz çünkü peygamber değilsiniz. Aynı zamanda onun kadar da yorulmuş değilsiniz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle sizi de daha sonraki nesillerin arasında anılmanızı sağlayabilir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a bile hayattayken vermediği nimetini daha sonrasında verdi. Belki size de böyle yapacak. Hayattayken anlaşılmayacaksınız. Belki daha sonra anlaşılacaksınız. Nuh'a verilen nimet gibi belki size de daha sonrasında o şan, o şeref verilecek. Böylece Allah Azze ve Celle İslam davetçilerine moral vermiş oluyor. Anlaşılmayan, akrabaları tarafından reddedilen İslam davetçilerine teselli veriyor. Zaten kitabın bir gayesi de budur. Allah Azze ve Celle kitabıyla daima gerek peygamberimize, gerek sahabesine, gerekse kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlara teselli verir. Onlara hem yön verir, hem teselli eder. Onlara hem ilim nasip eder, hem onlara iman nasip eder. Bir taraftan Allah Azze ve Celle kafirlere stratejilerini Müslümanlara öğretir. Bir taraftan kendilerine nasıl bir metot takip edeceklerini öğretir. Geçmiş peygamberlerden örnekler vermek suretiyle onlar da hemen anlaşılmadılar ama sonunda Allah Azze ve Celle'nin göstermiş olduğu yoldan gittiler ve sonra Allah onlara zaferi nasip etti demek ister. Bu şekilde Mekke'nin müşriklerine de şu mesaj verilmiş oluyordu. Ey Mekke'nin müşrikleri, siz de duymuşsunuzdur, biliyorsunuz Hazreti Nuh'un başına gelenleri. Nuh Aleyhisselam'ın kendi kavmi tarafından reddedilişini ve sonra Allah'ın onu ve onunla beraber iman edenleri kurtarışını bilirsiniz, siz de duydunuz. Ehli kitaptan bunları siz de öğrenmiştiniz. Dolayısıyla Allah Nuh'u nasıl kurtardıysa size gönderilen peygamberini de sizden kurtarır. Allah o kavme nasıl azap ettiyse size de öyle azap eder. Bunlara bakın da ibret alın. فَاَعْتَبِرُوا يَا اُلِلْ اَبْصَارِ. Ey basiret sahipleri, ey kalp gözüyle görebilenler, ey kalp gözü kör olmamış olanlar, bakın da ibret alın bunlardan. Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını hızlı bir şekilde geçtikten sonra İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına başlamış idi. Ve buyurmuştu ki, İbrahim de Nuh'un şiasından idi. Nuh'un tarafındaydı. Nuh'un sünneti üzere, Nuh'un metodu üzere, Nuh'un dini üzereydi.
Bir Müslüman bir peygamberin ümmeti olabilir. Fakat acaba gerçekten de onun şiasından mıdır? Onun taraftarlarından mıdır? Ümmetten olmak başka bir şey, peygamberin şiasından olmak başka bir şey. Peygamberin davasını omuzlamamış olanlar, peygamberin davası uğrunda mücadele vermeyenler, peygamber dendiği zaman aklına sadece namaz kılan ahlaklı bir insan gelenler, mücadele insanını hatırlamayanlar, peygamberi yanlış anlamış olanlar, İşte onlar belki peygamberin ümmeti de olabilirler. Eğer iman etmişler ise, bütün kusurlarına rağmen, tembelliklerine rağmen, korkaklıklarına rağmen, yine de belki şirk üzere değillerse peygamberin ümmetindendirler ama peygamberin şiasından sayılmayacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in davasını omuzlamayanlar, kafirlerle olan şu mücadeleyi tribünlerden seyretmeyi tercih edenler, sahaya inmeyenler, sahaya inmeyi göze almayanlar, onlar her ne kadar peygamberin ümmetinden olsalar da onun şiasından değildirler. Şia tabiri daha ziyade İslam tarihinde bir mezhebin adı olarak kullanılmıştır. Şiiler deriz hani, fakat Şia aslında Kur'an'da kullanılan bir tabirdir. Onlar bu tabiri Kur'an'dan aldılar, taraftar manasında. Şiatu Ali dediler, Ali taraftarları. Hazreti Ali tarafında olanlara Şiiler denildi. O mezhebe Şia denildi. Allah Azze ve Celle ise bu tabiri taraftar manasında Kur'an'da da kullanır. Ve Hazreti Nuh'un Şiasından bahseder bize. Hazreti Nuh Aleyhisselam demek ki bir davası vardı. Ve İbrahim Aleyhisselam da aynı davayı sürdürüyordu. O yüzden Kur'an İbrahim hakkında da aynı ifadeyi kullanır. İbrahim Nuh'un şiasındandı der. Nuh'un taraftarıydı. Nuh'un bırakmış olduğu o davayı devam ettiriyordu. Aynı sünnet üzere, aynı metot üzere, aynı din üzere, aynı dava üzere. Zaten bütün peygamberlerin metodu da aynıydı. Peygamberlerin takip etmiş oldukları hareket metodu aynıdır. İşte burada Hazreti İbrahim Nuh'dan on binlerce sene sonra gelmiş olduğu halde Allah Azze ve Celle öyle buyurur. İbrahim Nuh'un şiasındandı. Halbuki aralarında on binlerce yıl var. Fakat Allah Azze ve Celle sanki aralarında 50 sene varmış gibi konuşuyor. Sanki beraber yaşamışlar gibi konuşuyor. İbrahim Nuh'un şiasındandı. İbrahim Nuh'un takip etmiş olduğu metodu takip ediyordu. Demek ki hiçbir fark yoktu onlar arasında. Hem dava yönünde fark yoktu, hem davanın ortaya konuluşu yönünden bir fark yoktu. Hepsi aynı mektebin talebesiydiler. Bütün peygamberler aynı hakikatleri, aynı üslupla söylediler. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim için Nuh'un şiasındandır der. Belki Hazreti Nuh'a verilmiş olan bir takım emirler İbrahim'e verilmiş de olabilir. Bazı tafsilata dair meselelerde de İbrahim Aleyhisselam Nuh'a tabi olmuş da, tabi kılınmış da olabilir. Fakat onun hakkında kesin bir bilgimiz yok. Nuh Aleyhisselam'a verilen şeriat ile İbrahim Aleyhisselam'a verilen şeriat arasında elbette ki bir takım farklar vardır. Ama din aynıydı. Dava aynıydı. Din ortaya konuluşu aynıydı. Dolayısıyla bütün peygamberler aslında birbirinin şiasıdırlar. Ve Allah Azze ve Celle bize şunu söylemek ister. Bütün peygamberler aslında bir kervan gibi, peygamberler kervanı. Hepsi sırayla Allah'ın vermiş olduğu vazifeyi aynı üsluba göre, aynı metoda göre yaptılar. Vazifelerini bu şekilde yerine getirdiler. Hiçbirisi diğerini reddetmedi. Hiçbir peygamber diğer peygamberi reddetmedi. Hiçbir peygamber diğer peygamberin metodu dışına çıkmadı. Hepsi aynı metodu takip ettiler. Hepsi birbirinin şiasıydılar. Hepsi aynı davanın savunucularıydılar. Bu şekilde İbrahim Aleyhisselam'ın Nuh'un şiasından olduğu belirtildikten sonra İbrahim Aleyhisselam kendi kavmiyle tartışmaya girmişti. Onlara demişti ki: "Fe ma zannukum bi rabbil alamin? Rabbul Alemin hakkında, Allah hakkında sizin zannınız nedir? Ne düşünüyorsunuz Allah hakkında? Sizin inanmış olduğunuz Allah nasıl bir Allah'tır? Allah'a inanıyorum diyorsunuz da, fakat acaba nasıl inanıyorsunuz? Demek ki onlar Rabbul Alemin'i kabul ediyorlardı. Rabbul Alemin'i kabul etmeyen bir millete فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ denilmez. Rabbul Alemin hakkında zannınız nedir denilmez. Allah'ı kabul etmeyenlere bu şekilde soru sorulmaz. Onlara alemlerin nasıl yaratıldığını düşünüyorsunuz gibi bir soru sorulabilir. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın milleti Allah inkar etmiyordu hakikatte. Nemrut da Allah inkar etmemişti. Allah'ın Resulü Hazreti İbrahim, ona benim Rabbim, Rabbiyellezi yuhyi ve yumit demişti. Benim Rabbim hem diriltir hem öldürür. Nemrut dedi ki, kâle ene uhyi ve umit. Ben de diriltirim, ben de öldürürüm. Yalan söylüyordu. Gerçekte ne öldürebilirdi ve ne de diriltebilirdi. Laf cambazlığı yapıyordu, demagoji yapıyordu. Demek istiyordu ki, ben birini getirin, öldürün derim, öldürürler, öldürmüş olurum. Ya da bırakın derim, bırakırlar, onu diriltmiş olurum. Mecaz olarak anlamaya çalışıyordu. Saptırıyordu meseleyi. Halbuki İbrahim Aleyhisselam mecaz değil, hakikatten bahsediyordu. Gerçekten Rabbim öldürür ve gerçekten diriltir. Onun bu şekilde demagoji yaptığını gördüğü zaman İbrahim Aleyhisselam demişti ki, benim Rabbim güneşi doğudan doğuruyor, batıdan batırıyor. Haydi sen onun tersini yapsana. فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ. Kafir şaşırıverdi, ne diyeceğini bilemedi. Allah'a inkar eden birisi olsaydı Nemrut, o dediğin olay tabiat yapıyor derdi, Allah yapmıyor derdi. Ama Kur'an öyle demiyor. Kur'an kafirin sustuğunu, şaşırdığını ifade ediyor bize. Denilmek isteniyor ki o da gerçekte Allah'ın varlığını kabul ediyordu ama İbrahim Aleyhisselam zaten o yüzden bu soruyu sorar onlara. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Rabbul Alemin hakkında sizin zannınız nedir? Allah'a nasıl bir şekilde inanıyorsunuz? Sadece yaratıcı bir Allah'a inanıp da kanun koyan bir Allah'a inanmayanlar hakikatte Allah'a inanmış sayılmazlar. Nasıl ki Hristiyanlar da Allah'a inandık diyorlar. Ama onların inandığı Allah'ın bir oğlu var. Onların inandığı Allah'ın bir eşi var. Müşrikler de Allah'a inanıyorlardı. Putperestler de Allah'a inanıyorlardı. Onların inandığı Allah nasıl bir Allah idi? Ortağı kabul eden bir Allah. Bütün kainatı idare etmeyen, tabiat hadiselerinin birçoğunu o putlara terk etmiş ve o putların da kainatın idaresinde söz sahibi olduğuna inanacak şekilde inanıyorlardı. Kendilerince bir takım inançlar meydana getirmişlerdi. Ama peygamberlerin vazifesi ise o inançları düzeltmekti. Allah'ın Resulü İbrahim Aleyhisselam işte onlara bunu soruyordu, düzeltmeye çalışıyordu. Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Yaratan bir Allah ama kanun koymayan bir Allah öyle mi? Yaratan bir Allah ama peygamber göndermeyen bir Allah öyle mi? Yaratan bir Allah ama kitap göndermeyen bir Allah. Yaratan bir Allah ama hesap sormayan, ahireti yaratmayacak olan, yeniden insanları diriltmeyecek, hesap sormayacak olan, zalimin zulmü yanına kar kalacak, mazlumun da ahı yerde kalacak öyle mi? Öyle bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Zalime hesap sormayacak, mazlumun hakkını vermeyecek olan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Ortağı olan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Sizi başıboş bırakmış olan bir Allah'a mı? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Sizin zannınız nedir? Nasıl bir Allah anlayışınız var? Bir takım şeylere karışan, bir takım şeylere karışmayan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Namazı emreden, orucu emreden ama hayatınıza karışmayan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Parayı nasıl kazanacağınıza, nasıl harcayacağınıza karışmayan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Mirası nasıl taksim edeceğinize karışmayan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Gönderdiği kitap 7. asır için olan, 20. asır için olmayan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? 7. asrı bilen, 20. asrı, 21. asrı, 50. asrı bilmeyen, Böyle bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Yahut da göndermiş olduğu kitabını sadece belli bir zaman için ve belli bir bölgeye göndermiş olan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Namaz kılmayı emreden, oruç tutmayı emreden, buna hakkı olan ama kılık kıyafetinize karışma hakkı olmayan, vücudunuzun nerelerini örteceğinize karışmayan, karışma hakkı olmayan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Memleketinizde içki fabrikasına müsaade etmeyecek olan, etmeyen, buna hakkı olan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Buna hakkı olmayan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Hayatınızın her alanına karışan bir Allah mı? Yoksa sadece ibadeti ve ahlakı emreden bir Allah mı? Nasıl bir Allah? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ne, bu konuda ne dersiniz? Sizin fikriniz nedir? Nasıl bir zan besliyorsunuz Allah hakkında? Halbuki Allah hakkında zan beslenilmez. Kesin bilgilerle konuşulur. İşte peygamberler bunun için gönderilir. Allah onlara kitap verir ve onlara kesin bilgi vermiş olur. Allah hakkında konuşacaksan zannına göre konuşamazsın. Yakini bilgilere göre konuşursun. Herkesin aklı var. Bir tek senin aklın yok ki. Aklını putlaştırmış olanlar, kendi aklına uymayanın dinde olmadığını düşünenler, benim aklım kabul etmiyorsa Allah onu söylememiştir diye inananlar, zanlarınca oturup kalkanlar, Allah ne diyor diye bir gün merak edip de Kur'an'a bakmayıp kendi aklıyla her meselede hüküm vermeye kalkanlar, zandan öteye gitmeyenler. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Sizinki ancak zan olabilir. Rabbul Alemin hakkında zandan daha öteye geçemezsiniz. Halbuki Kur'an buyurur ki zan ilimden bir şey elde edemez. Zan adı üzerinde zandır. Kesin bir bilgi değildir. Yakini bir bilgi değildir. Dolayısıyla zan ile elde etmiş olduğunuz sonuçlara kesin olarak güvenemezsiniz. Halbuki Allah hakkında kesin bilgilere ihtiyacınız var. Çünkü eğer Allah Azze ve Celle hakkında kesin bilgilere göre konuşmazsanız, itikadi meselelerde kendi kafanıza göre konuşursanız, zanına göre konuşursanız, olabilir mi böyle bir şey? Hiç bilmediğiniz Allah hakkında nasıl zanda bulunabilirsiniz? Görmediniz ki, kendisiyle konuşmadınız ki, nasıl zanda bulunacaksınız? Kitaba göre konuşmadan, bence diye konuşma hakkını size kim veriyor? Zanna göre konuşanlar, ben böyle düşünüyorum diyenler, o meselede Allah ve Resulü ne demiş onu merak etmeyenler, o meselede Kur'an'a sünnete bakmadan kendi görüşünü ortaya koyanlar, zanna göre konuşanlar bilsinler ki zan kesin bir bilgi vermez insanoğluna. Dolayısıyla zanna göre itikadi meselelerde konuşulmaz. Sahih bir hadis olsa bile mütevatir seviyesinde olmadıkça insanların ona iman etmesi zaruri değil. Sahih bir hadisle gelmiş olan bir itikadi esasa inanmak sadece caiz olarak görülmüştür. Ehl-i sünnet uleması sadece sahih bir şekilde haber vahid olarak geldiği zaman, mütevatiren gelmediği zaman kesin ifade eden bir bilgiyle gelmediği zaman onlarca yüzlerce insan tarafından nakledile gelmemiş ise eğer, haber vahid olarak gelmiş ise, bir iki kişi tarafından nakledilmiş ise, sahih hadis şartların taşısa bile ona göre iman etmek zaruri olarak görülmemiştir. Çünkü iman kesin bilgilere göre olmalı. Allah hakkında insan nasıl zanda bulunabilir ki? O yüzden işte Hazreti İbrahim Aleyhisselam onlara demek istiyordu ki, siz bir peygamberden bir şey öğrenmediniz. Siz kendi kafanıza göre Allah hakkında bir takım şeyler ortaya koyuyorsunuz. Halbuki bu konularda bir başka şeye göre de kıyas edemeyeceğinize göre Allah'ı birine benzetemeyeceğinize göre, Allah Azze ve Celle hakkında kıyasla bulunamayacağınıza göre, o zaman neye göre konuşuyorsunuz, söyler misiniz? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ve sonra فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. Şöyle bir baktı yıldızlara. Kavmi yıldızlara bakan bir kavimiydi. Yıldızlara bakarak gaybtan haberler verirlerdi. Necimler çoktu yani o toplumda. O yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam da şöyle bir baktı yıldızlara. Onlar her zaman bakarlardı ve yıldızlardan güya aldıkları bilgiye göre konuşurlardı. Gaybtan haberler verirlerdi. Nasıl ki başka bir yerde Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken buyurur ki, yıldızı gördü, gece olduğu zaman, karanlık bastığı zaman yıldızı gördü. Heze Rabbi dedi. Benim Rabbim bu. Yani bu mu demek istedi? Heze Rabbi yani eheze Rabbi. Rabbim bu mu? Yani siz gökteki yıldızlara bakarak kiminiz onları putlaştırıyor, tanrılaştırıyor, o yıldızlardan yardım istiyor. Kiminiz yıldızlara bakmak suretiyle gaybtan haberler veriyor. Söyleyin bakalım, heze Rabbi yani heze Rabbi, benim Rabbim bu mu? Sonra o kayboldu. Yıldız kaybolunca dedi ki, ben batanları sevmem. Felemme efel la uhibbul enfilin, kale la uhibbul enfilin. Battığı zaman dedi ki, ben batanları sevmem. Sonra ayı gördü. Dedi ki, heze Rabbi, herhalde budur. Öyle mi yani? Eheze Rabbi, Rabbim bu mu yani? Siz göktekilere bakıp bakıp konuşup duruyorsunuz. Heze Rabbi, yani siz bunları Rab olarak görüyorsunuz. Ben de haydi şimdilik sizin için öyle bir şey söylemiş olayım. Bu mu acaba demiş olayım. Sonra o da kayboldu. Dedi ki, ben batanları sevmem ve Rabbim bana doğru yol göstermeseydi ben de sapanlarla beraber sapmış olurdum. Sonra güneşin doğduğunu gördü. Heze Rabbi dedi, heze Ekber. Rabbim bu mu yani? Bu daha büyük. Yani siz öyle mi zannediyorsunuz? Sonra dedi ki, ben sapmış olan bir milletten uzağım. Allah Azze ve Celle'nin kendisine hidayet ettiğini ifade etti. Burada da işte o noktaya işaret ediliyor olabilir. Şöyle bir baktı yıldızlara. Şöyle bir baktı. Daha evvel hani dediğim gibi yıldıza bakmış, Heze Rabbi demiş idi. Bu benim Rabbim mi? Olabilir mi böyle bir şey? Şimdi de işte yıldızlara baktı yine. Onların bir bayramı vardı. Bayrama gideceklerdi. İbrahim'i de çağırıyorlardı. Müşriklerin bayramı. Allah Azze ve Celle bize bu olayı anlatarak Kur'an'da müşriklerin bayramlarına katılınmaması gerektiğine işaret eder. Şöyle bir baktı, kendisini davet ediyorlardı. Gel, bizim bayramımız var. Sahraya çıkacağız, orada hep beraber bayramı kutlayacağız. Belki putlara da adaklar adayacaklar. İbrahim Aleyhisselam onlarla gitmemek için şöyle bir baktı yıldızlara. Onlar da hani kendileri gibi bakıyor zannetsinler diye. Hani İbrahim de bizim gibi yıldızlara bakıyor, bir şeyler anlamaya çalışıyor yıldızlardan. Gaybla ilgili bir takım şeyler elde etmeye çalışıyor. Zannetsinler diye. Şöyle bir baktı yıldızlara. فَقَالَ اِنِّي سَقِيمٌ. Sonra dedi ki, ben hastayım. Onlar yıldızlara baktı da bir şey keşfetti zannettiler. İbrahim Aleyhisselam ise başka bir şey söylemek istiyordu. Onlar onu gerçekten hasta zannettiler. İnni sakîm dediği zaman, ben zayıfım, ben rahatsızım, ben hastayım demek yani. İbrahim Aleyhisselam hakikatte bildiğimiz manada hasta değildi. Ama ben rahatsızım, ben hastayım derken, ben rahatsızım derken aslında büyük ihtimalle şunu kastediyordu. Ben sizin bu yıldızlara bakmanızdan rahatsızım. Bu sizin bu dininizden rahatsızım. Sizin bu putlara Allah'a ortak koşmanızdan rahatsızım. Ben sizin yıldızlara bakıp bakıp konuşmanızdan rahatsızım. İnni sakîm. Onlar ise onu gerçekten hasta zannettiler ve bırakıp gittiler. Bazı rivayetlerde taun hastalığına yakalandığını zannettikleri bildirilir. Bulaşıcı bir hastalıktı, korktular ve hemen ondan uzaklaştılar. İbrahim Aleyhisselam başka türlü kendisini bırakmayacaklarını biliyordu. Onlar illa da onu o bayrama götürmek isteyeceklerdi, biliyordu İbrahim Aleyhisselam. Onun için öyle dedi, inni sakim, ben rahatsızım dedi. Onlar ise onu gerçekten bedenen rahatsız zannettiler. Halbuki o manen rahatsız olduğunu söylemek istiyordu. Kütüb-i Sitte'den gelmiş olan bir hadisten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam 3 yer dışında yalan söylememiştir. 3 yerde yalan söyledi. Onlardan birisi işte bu, inni sakiyim dedi, ben rahatsızım dedi. Bir diğeri ise o putları kırdığı zaman büyük putu kırmamış, baltayı onun boynuna asmış. Ve kim yaptı bunu bizim putlarımıza diye sorulduğu zaman, sorun, Beytüş'ün büyükleri yapmıştır, ona sorun demişti. Büyükleri yapmış olsa gerek, bakın o ayakta duruyor, diğerleri yıkılmış. Büyükleri yapmış olsa gerek, balta da onun boynunda asılı. Üçüncüsü de kral Hazreti İbrahim'in karısını sorduğu zaman bu kimdir dediğinden, İbrahim Aleyhisselam karındır demedi de kız kardeşimdir dedi. Bu 3 yerde yalan söylediğini Peygamberimiz ifade eder. Ancak bir başka rivayette Peygamberimiz buyurur ki Hazreti İbrahim'in söylemiş olduğu bu sözlerin hepsi de Allah'ın dinini yeryüzünü hakim kılmak için, dinini üstün kılmak için söylenmiş olduğu şeylerdir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın söylemiş oldukları hakikatte bizim bildiğimiz manada, gerçek manada bir yalan değildi. Bu kinayeli konuşmaydı. Hakikatte İbrahim Aleyhisselam inni sakiyim derken, ben rahatsızım derken kendince bir mana kastediyordu. Kinayeli konuşuyordu. Onlar ise hakikat manayı anlıyorlardı. Aynı şekilde şu büyükler yapmıştır belki dediği zaman da aynı şekilde kinaye vardı. Herkes biliyordu ki o büyükleri küçüklerini yıkamaz. Herkes biliyordu ki o da bir puttur, yerinden kımıldayamaz. Herkes onu çok iyi biliyordu. İbrahim Aleyhisselam onların akıllarını kullanmalarını istediği için böyle konuşuyordu. Aklınızı kullanın demeye getiriyordu. Diğer putlara karşı en ufak bir şey yapamayan şu büyük put, o bilen, madem hiçbir şeye gücü yetmiyor, siz de bunu bilirsiniz, o zaman neden bunlardan yardım istiyorsunuz demek istiyor. Onların çelişkilerini onların yüzlerine vurmak istiyordu. Yoksa herkes biliyordu ki onu o büyük put yapmamıştır. İbrahim Aleyhisselam onu söylediği zaman onların inanmasını tabii ki beklemiyordu. Herkesin hayır o yapmamıştır diyeceğini çok iyi biliyordu. Böyle yalan olur mu? Yalan söyleyen insanları kandırmak için söyler. Halbuki İbrahim Aleyhisselam elbette ki biliyordu ki onlar onun doğru olmadığını bilecekler. Dolayısıyla onları düşünceye sevk ediyor. Bunu çok iyi biliyordu İbrahim Aleyhisselam. Onlar hayır o yapmamıştır, sen ne demek istiyorsun diyecekler. Onu bilerek onu söylüyordu, buna yalan denemez. Peygamberimizin burada yalan ifadesini kullanmış olması mecazdır. Yani bu gerçekten kinayeli bir sözdür. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi insan böyle durumlarda kinayeli sözlerle yalan söylemekten kurtulabilir buyuruyor. Zor durumda kaldığı zaman kinayeye başvursun. Kinayeli bir söz söylesin, söylediği yalan olmamış olsun. Tümden yalan söyleyeceğine bu şekilde bir ifade kullansın. Mesela burada olduğu gibi ben rahatsızım dese ne olur ki? Zaten ben rahatsızım ifadesi 40 manaya gelebilir. Ben sizin dininizden rahatsızım demek de olabilir. Ben gerçekten rahatsızım demek de olabilir. Birçok mana bulunabilir bu sözden. İşte tamamen yalan söyleyeceğine böyle bir cümle kullanarak tamamen yalan söylemekten daha iyi değil mi? mesela böyle ifade edeceğine, eğer ben sizinle gelmek istemiyorum, sizin bayramınıza katılmayacağım demiş olsaydı belki de onu zorla götüreceklerdi. Ve o zaman o putlara bir şey yapamayacaktı. Onların o sahte ilahlarını yerle bir edemeyecekti. Öyle bir maksat için, o putları devirebilmek maksadı için böyle söylemesi gerekiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde bir seferinde buna benzer bir çareye başvurdu. Yolda bir adamla karşılaşmıştı savaşa giderken. Mekke müşrikleri hakkında bilgi almak istemişti ondan. Adam o da müşrik olduğu için şüphelenmiş ve ona bilgi vermekten kaçınmıştı. Sen dedi kimlerdensin, önce onu söylen. Mekke'den misin, Medine'den misin? Müslümanlardan mısın, putperestlerden misin? Adam da putperestlerden olduğu için Peygamberimiz ona Medine'li Müslüman olduğunu, Hazreti Muhammed olduğunu söylemek istemedi. Adama dedi ki önce sen söyle, Mekke ordusuna kadar sayıyla geliyor, kaç tane develeri var, kaç kişidirler, önce sen söyle, ondan sonra ben söyleyeceğim. Adam söz mü dedi? Efendimiz evet dedi. Bunun üzerine adam gereken bilgileri verdi. Haydi dedi, şimdi sen söyle, sen kimlerdensin, neredensin, Mekke'den mi Medine'den mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben Sudan'ım. Adam Su diye bir bölge ismi düşündü bulamadı. Öyle bir yer bilmiyorum dedi. Su neresidir dedi. Adam onu bir bölgenin adı zannetti. Bir şehrin adı zannetti. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sudan yaratıldım manasında söylüyordu. Ben Sudan'ım. Adam ise su neresidir dedi, Peygamberimiz cevap vermiş oldu artık ve çekti gitti, gerisini cevaplandırmadı. Kinayeli bir cevap ile cevap vermiş oldu. Söylediği yalan değildi ama ona o sırrı veremezdi. Kendisinin peygamber olduğunu o adama söyleyemezdi. Harp bir hiledir. Burada harp hile olduğu halde, orada yalan bile caiz olduğu halde, fakat eğer kinayeli bir şekilde bir cümle kurmakla, öyle bir cevap vermekle yalan söylemekten kurtulmak mümkün ise o yola başvurmak icap eder. Eğer onu da bulamıyorsa insan, o zaman böyle bir durumda, yalanın caiz olduğu durumlarda yalan söyleyebilir. Ama Allah Resulü böyle bir durumda bile yalan söylemiyordu. Ben Sudanlım demek suretiyle adama bilgi vermekten de kurtulmuş oluyordu. Ebu Bekir Sıddık da aynısını yapmıştı. Hicret ederken Peygamberimizle birlikte bir adamla karşılaştılar. Adam Ebu Bekir Sıddık'ı tanıyordu. Ona sordu. Dedi ki nereye gidiyorsunuz falan, birkaç soru sordu. Ve yanındaki bu adam kimdir dedi. Peygamberimizi kastediyordu. Eğer Sıddık radıyallahu anh o Resulullah'tır diyecek olsa, müşrik olan o adam hemen haber edecekti bütün diğer müşriklere. Zaten onların peşindeydiler. Onun peşinde olanlara haber edecek. Ve buradan geçtiler. Ebu Bekir ile Muhammed buradan geçti diyecek, haber edecekti onlara. O yüzden onlara söylemesi, o adama söylemesi mümkün değildi. O yüzden Ebu Bekir Sıddık kinayeli bir cevap vermişti. Bu kimdir diye sorulduğunda, o adam sorduğunda, Sıddık radıyallahu anh dedi ki o bana yol gösteren adamdır. O adam da zannetti ki yani çöllerde tutulan, parayla kiralanan kılavuzlar vardı. Onu kastediyor zannetti. Çölde, çünkü insanların kendi başına yolu bulmaları çok mümkün değildi. Kaybolma ihtimalleri çok yüksekti. O yüzden o bölgeyi iyi bilen kılavuzlar onlara eşlik ederdi. Onlardan zannetti adam. Halbuki o bana yol gösteren adamdır derken, bana hayatımın yolunu gösteren, bana cennetin yolunu gösteren, bana medeniyetin yolunu gösteren, bana doğru inancın, doğru hayatın yolunu gösteren adam demek istiyordu. Bu şekilde, bu gibi durumlarda demek ki böyle davranmak caiz idi. İşte İbrahim Aleyhisselam da öyle davrandı. İnni sakîm dedi. ben rahatsızım. Bu şekilde onu bıraktılar o zaman. فَتَوَلَّوْ عَنْهُ مُدْبِر۪ينَ Arkalarını dönerek ondan uzaklaştılar. Aman dediler, bunun hastalığı bize de bulaşmasın. Hiç kimse beklemiyordu başka bir şey. İbrahim daha bir genç ve hiç kimse ondan bir şey beklemiyor. Ve onu bırakıp ondan uzaklaştılar. Kendi bayramlarına onu götürmekten vazgeçtiler. Çünkü onlara da bulaşabilirdi. İşte o zaman feraga ile elihetihim. Onların ilahlarına doğru yöneldi Hazreti İbrahim. Onlar gider gitmez Hazreti İbrahim baltayı eline aldı ve onların ilahlarına doğru yöneldi. فَقَالَ اَلَا تَأْكُلُونَ Ve dedi ki, yemez misiniz, buyurun yiyin ey ilahlar. Çünkü onlar ilahlarının önüne bir takım yiyecekler bırakıp gitmişlerdi. Kendileri bayrama gidecekler, bir takım şenlikler yapacaklar. Putperestçe bir bayram kutlayacaklar. Ondan sonra onlar bayramdayken de o putların önlerine sıra sıra dizdikleri, küçükten büyüğe doğru sıra sıra dizilen o putların önlerine yiyecekler koyuyorlardı bereketlensin diye. O putların sayesinde o yiyecekler bereketlensin diye böyle inanıyorlardı. İşte İbrahim Aleyhisselam o yiyecekleri kastediyor. اَلَا تَقُلُونَ yemez misiniz dedi. Ey putlar, yemez misiniz? Madem sizin önünüze koymuşlar, haydi yiyin dedi. مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ Ne oluyor size, neden konuşmuyorsunuz? İbrahim Aleyhisselam onların konuşmayacağını ve yemeyeceğini bildiği halde alay ediyordu. Onları o darbeyi indirmeden evvel alay ediyordu o putlarla. Neden yemiyor, neden konuşmuyorsunuz? Bunlar sizden yardım istiyorlar. Halbuki siz konuşamıyorsunuz bile. Onlar sizi ilahlaştırıyorlar. Halbuki sizin hiçbir şeye kudretiniz yok. Ben sizinle alay ediyorum ve siz bana hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onlara da, bütün insanlığa da bu mesajı vermek istiyordu. Haydi konuşsanıza. وَمَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ Neden konuşmuyorsunuz? فَرَاغَ عَلَيْهِمْ دَرْبًا بِالْيَم۪ينَ Ve yine onlara doğru yöneldi, üzerlerine yürüdü ve yeminiyle, sağ eliyle bir darbe indirdi. Sağ el gücü ifade eder. Sağ el genellikle sol elden daha güçlüdür. İşte İbrahim Aleyhisselam da ona sağıyla vurdu. Demek ki küfre vurulacaksa sağ yumruk vurulacak. Küfre vurulacaksa sağ kroşe vurulacak. Demek küfre vurulacaksa sağ yumrukla aparkat vurulacak. Demek küfre vurulacaksa öyle bir vurulacak ki çok kuvvetli vurulacak. Zayıf zayıf vurulmayacak. Şiken maç yapılmayacak. Niceleri var ki küfre kuvvetli vurması mümkün iken kuvvetli vurmaz. Küfre darben bil yemin nasıl olur? Sağ el ile kuvvetle vurmak küfre ve şirke böyle bir darbe indirmek nasıl olur? Tevhidi anlatmakla olur. La ilahe illallah anlattığınız zaman yeryüzünde size hak vermeyecek olan yoktur. Kabul etmese bile kendi iç aleminde kabul etmek zorundadır. Çünkü la ilahe illallah bütün insanların kabul edebileceği bir itikattır. Çünkü la ilahe illallah diyor ki Allah mı daha iyi bilir insanlar mı?
Tekbir Allah!
La ilahe illallah Allah'tan başka bir ilahın bir otoritenin olmadığını söylüyor. Allah'tan başka bir ilah olmalı mıdır? Kainata bir bakın, eğer Allah'tan başka bir ilah olsaydı göklerde ve yeryüzünde fesat olmaz mıydı? Karışıklık olmaz mıydı? İlahlar arasında çatışmalar meydana gelmez miydi? Her akıllı insan kainatta bir tek ilahın olduğunu bilir. Ve dolayısıyla madem ki kainatı idare eden tektir, o halde insanı da idare eden o olmalı. İnsanı idare eden de o olmalı. Her memlekete göre insani değerler olamaz. Her ideolojiye göre insani değerler olamaz. Herkes bize göre şu doğrudur, yanlıştır diyemez. Doğru da bir tanedir, hak da bir tanedir. Dolayısıyla bütün insanların aynı doğru üzerinde birleşebilmesi sadece doğruyu Allah'tan almakla mümkündür. Her millet kendi kendine doğrular ortaya koyacak olursa milletler arasında çatışma kaçınılmaz olacaktır. Milletlerin arasında barışın, sulhun olabilmesi tek bir medeniyetin olmasıyla mümkündür. Tek bir ilahın olmasıyla mümkündür. O ilahtan almakla bütün hayatımızla ilgili kanunları o ilahtan almakla mümkündür. İşte La ilahe illallah bu kadar anlaşılması kolaydır. Allah'tan başka bir ilah olmayacak ki insanlar insanları ilahlaştırmayacak. Allah'tan başka bir ilah olmayacak ki bütün memleketlerde aynı kanunlar geçerli olacak. Allah'tan başka bir ilahın olmaması insanın vicdanının kabul edebileceği bir şeydir. Hem Allah'tan daha iyi bilen yok, hem de Allah'tan daha fazla yetkili olan yok. Allah'tan başka kainatın sahibi yok. Hem de bütün insanlar eşittirler, sadece Allah'tır eşit olmayan. Dolayısıyla bütün insanlar bu hakikati kabul edebilirler. La ilahe illallah'ı dilleriyle ifade etmeseler de iç alemlerinde evet doğrudur, Allah'tan başka bir otorite olmamalıdır diyebilirler. İşte onun için Kur'an inne senulki aleyke kavlen sakila buyurur. Ey Resulüm, geceleyin kalk, namaz kıl, hazır ol. Çünkü Allah sana bir kavlu sakil verecek. Senin omuzlarına ağır bir söz atacağız. Senin omuzlarında La ilahe illallah olacak ve sen onunla yeryüzünde büyük bir hareket başlatacaksın. Yeryüzünü değiştireceksin. Yeryüzüne inkılaplar meydana getireceksin. O kelime öyle bir kelime ki yeryüzünde ağırlığı olan bir kelime olacak. Devletler arasında ağırlığı olan bir kelime. La ilahe illallah bütün dünyada herkesin konuşacağı bir kelime olacak. O kelimeyi eğer her Müslüman adam gibi ortaya koyacak olursa, çekinmeden La ilahe illallah ortaya koyacak olursa, kafirlerin hışmına uğramayı göze almak suretiyle La ilahe illallah'ı ortaya koyacak olursan, işte o zaman bütün dünya sarsıntılar geçirecek. Bütün dünyada sarsıntı meydana gelecek. Bütün Müslümanlar Allah mı daha iyi bilir insanlar mı dediğinde, Allah'ın olmalı değil mi otorite dediğinde, Allah'tan başka bir ilahın olmaması gerekir. Öyle değil mi dediğimden, işte o zaman bütün insanlar haklısınız demek zorunda kalacaklar. La ilahe illallah küfre vurulmuş olan sağ kroşedir. La ilahe illallah küfre vurulmuş olan aparkattır. Bunun dışındaki diğer metotlar adeta şikeli maçlara benzer. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkmayanlar adeta şikeli maç yapan boksörlere benzerler. Koluna vururlar, midesine vururlar, sağına soluna yavaş yavaş vururlar yani bazen satılmış maçlarda. Satılmış maçlarda hani görürsünüz besbelli olur. Ne o ona vurmaktadır, ne öbürü öbürüne vurmaktadır. İkisi de birbirine vurmamaktadır. Vuruyor gibi yapmaktadır. Satılmıştır maç. Aynen öyle La ilahe illallah diyerek ortaya çıkmayanlar aslında maçı ya satmışlardır ya da korkaktırlar. Allah Azze ve Celle'nin bütün peygamberleri bu şekilde ortaya çıktılar. Darben bil yemin. Sağ elle bir darp vurdu. Sağ elle vurdu. Güçlü bir şekilde vurdu yani. Güçlü bir şekilde vurmak yalnızca balyozla olmaz ki. İbrahim Aleyhisselam belki orada balyoz kullandı ama hakikatte küfre vurulacak olan balyoz demirden olan balyoz değil. Tevhid inancıdır. Tevhid inancıyla küfre vuracak olursanız onları darmadağın edersiniz. Ama Müslümanlar ellerindeki bu atom bombası gibi silahı kullanmıyorlar. Namazı anlatıyorlar, orucu anlatıyorlar, ahlakı anlatıyorlar. Halbuki ellerinde atom bombası gibi silah var. İnsanlara şunu söyleseler: bu medeniyet zarar verdi, bu medeniyet huzur getirmedi. İnsanoğlunun işte yapacağı bu kadar olur. İnsanı tanımayan, kainatı tanımayanlar insana ve tabiata, kainata uygun bir medeniyet meydana getiremezler. Gelin, gelin Allah'tan başka ilah yok deyin. Gelin ondan alın, esaslarınızı ondan alın. Eğer herkes ondan alacak olursa o zaman medeniyetler çatışması da olmayacaktır. Gelin ondan alın desek, insanlar şöyle bir düşüneceklerdir. Evet, Kur'an'dan başka yeryüzünde Allah'ın kelamı olan bir kitap mevcut değil. Allah'ın son kitabı o, son peygamber Hazreti Muhammed diyecekler ve kabul etmek zorunda kalacaklar. Evet, bu kitaba uysak, bir de bunu denesek hiç olmasa diyenler olacak. Allah Azze ve Celle kainatı mükemmel idare ediyor da bizi mi idare edemeyecek? Bütün mahlukatı idare ediyor da, galaksileri idare ediyor da, denizdeki balıkları idare ediyor da, toprağın dibindeki böcekleri idare ediyor da, sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah insanı mı idare edemeyecek? Bunu söyleseler bütün Müslümanlar, işte bu darben bir yemin olur. İşte bu küfre vurulmuş olan sağ kroşedir, sağ kroşeyle sağ parkattır bu. Fe'akbalu ileyhi yezifun. Ve koşa koşa o şimdi onların putlarını yere devirince onlar da bunu gördüler ve koşa koşa geldiler. Onun üzerine hücum ettiler. Kâle ete'budûne mâ tenhitûn. Onlar böyle koşa koşa gelince İbrahim Aleyhisselam onların o halini gördü. Onlara bir mesaj vermek istedi. Dedi ki, kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Ne biçim adamsınız siz, demek istedi. Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeyler, siz bunu bugün başka türlü de anlayabilirsiniz. Kur'an öyle ifadeler kullanır ki bütün çağlara hitap eder. Her çağda o çağa uygun şekilde anlamanız mümkündür. Bu Kur'an'ın mucizevi yönlerindendir. Sizleri kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Yani siz kendi ellerinizle yazdığınız kanunların peşinden mi gidiyorsunuz? Kendi ellerinizle yonttuğunuz, ellerinizle yaptığınız, kendi kafanızdan çıkardığınız, Ahmet'in Mehmet'in kafasından çıkanlara göre mi yaşıyorsunuz? Siz ibadet ne demek? Peygamberimiz ibadeti açıklıyor. Tevbe suresi 31. ayetinde buyurur ki Allah, o Yahudi ve Hristiyanlar, ehli kitap, Allah'ı bırakıp rahiplerini, bilginlerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlar da tek olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Tuttular, alimlerini, bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı tanrılaştırdılar. Buna itiraz ettiği zaman Adi bin Hatem, Hristiyan olan Adi bin Hatem, Efendimiz dedi ki, sizin o reisleriniz, o alimleriniz, siz Allah'ın helallerini haram yapmadı mı? Evet dedi. Haramları helal etmediler mi? Evet dedi. Onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demediniz mi? Evet dedi. Efendimiz dedi ki, işte bu yaptığınız onlara ibadetin ta kendisidir. Onların helal dediğine helal demek, haram dediğine haram demek, Allah'ın kanunlarını bırakıp onların dediklerine göre kabul etmek, kabul etmek, onların dediğine göre yaşamak onlara ibadettir. Secde etmeseniz bile onlara secde etmeniz gerekmez. İşte burada ibadet kelimesi kullanılıyor. Dedi ki, اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْهِتُونَ. Ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Kafanıza göre yaptığınız, ettiğiniz şeylerden mi yardım istiyorsunuz? İbadet ediyorsunuz. Yani birileri size diyor ki, filan putun görüşü şudur, filan put böyle diyor, bizim dinimizde böyledir diyor. Ne biliyorsunuz öyle olduğunu? Kendi ellerinizle yapmış olduğunuz, putlara yontup yontup onlardan yardım istiyorsunuz. Onların içine bazı büyük insanların ruhunun girdiğine inanıyorlar ve güya Allah ile aralarında aracı olsun diye o putlardan yardım istiyorlar. Hakikatte o putun kendinden de değil, o putun içindeki ruhtan, o ruhtan da değil gerçekte, o ruh sadece onu Allah'a ulaştırsın diye. Akılları sıra direkt olarak Allah'tan isteyemezlerdi. Ve kainatın idaresinde bu putlara da Allah bir takım yetkiler vermişti. Öyle inanıyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle kainatı kendisi idare eder. Hiç kimseye de ilahlıktan bir zerre, miskal bir şey vermez. Zaten öyle bir şey olamaz da. İki tane ilah olamaz. İki tane ilah olmuş olsa aralarında çatışmalar olur. Ya birisi diğerini yener, ya ikisi birbirini yenemez. Birisi diğerini yenecek olursa o zaman yenilen ilah değildir. Eğer ikisi de birbirini yenemeyecek olursa o zaman ikisi de ilah değildir. Çünkü ilah yener ve ilah mağlup olmaz. Dedi ki, kendi ellerinizle yapmış olduğunuz şu yonttuğunuz şu şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Onlara mı itaat ediyorsunuz? Onların bir takım insanlar onlar namına bazı kanunlar koyuyor. Nasılsa puttan bir ses çıkmıyor. Bir takım din adamları onlar namına putumuzun görüşü şudur, İlahımız şöyle diyor gibi. Nasılsa puttan ses çıkmıyor. Bugün de öyle bazı insanlar, ölmüş olan bazı insanları kullanmak suretiyle onun görüşü budur falandır filandır der. Nasılsa mezardan kalkıp onlara itiraz edemeyecektir. Nasılsa acizdir. Nasılsa onlara oradan hoşlarına gitmeyen talimatlar da gönderememektedir. O yüzden tarih boyunca böyle şeyler putlaştırılmıştır. Ya böyle putlar meydana getirdiler yahut da ölmüş insanları putlaştırdılar. Çünkü nasılsa onlar onlara mezardan talimat gönderemiyor. Zaten onlar da bunu istiyor. Onlara talimat gönderemeyen bir ilah istiyorlar. Kendi elleriyle yapıyorlar, ondan yardım istiyorlar. Çünkü onlar güçlü bir ilah istemiyorlar. Çünkü onlar kainatın yaratıcısından emir almak istemiyorlar. Çünkü onlar özgür olmak istiyorlar. O yüzden onlardan yardım istemek, onlara ibadet etmek suretiyle güya kendilerini dindar görüyorlar. Ve bu şekilde kendi kendilerini kandırmış oluyorlar. Biz de dinsiz değiliz yani demiş oluyorlar. Ve bu şekilde kendilerini kandırıyorlar. Ve istedikleri gibi yaşıyorlar. Onlar hesap sormayacak olan bir ilah istiyor. Bugünküler de öyle. Allah Azze ve Celle'yi kendinin kanun koyucusu olarak görmeyenler, başkalarını kanun koyucu olarak görenler, neden Allah'ı kanun koyucu olarak görmezler de insanları o makama çıkartırlar? Çünkü onlar Allah'ın talimatına göre yaşamak istememektedirler. Onlar özgür olmak istemektedirler. Onlar kendileri bir takım, kendi kafalarına göre, nefislerine göre bir takım kurallar koyacaklardır ve mezarlardaki insanların üzerine atacaklardır. Onun kriterlerine göre, onun ilkelerine göre şöyledir, böyledir diyeceklerdir. Nasılsa o da mezardan kalkıp onlara itiraz edemeyecektir. Ve nasılsa o onlara hesap sormayan bir ilahtır. Öyle istemektedirler. Halbuki Allah peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, ahiret var diyor. O yüzden öyle bir ilah istemiyorlar. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, Allah öyle bir Allah ki sizi de yarattı, yaptıklarınızı da yarattı. Sizi de yarattı, amellerinizi de yarattı. Buradaki me'nin me'i mastariye olma ihtimali de var. Me'i mevsule olma ihtimali de var. Eğer mastariye ise o zaman vallahu halakakum ve amelakum gibi anlaşılır yani. Allah sizi yarattı ve sizin amellerinizi de yarattı. Ve amelekum, sizin amellerinizi yarattı. Yahut da Allah Azze ve Celle sizi yarattı Allah ve sizden sudur edecek olan yapa geleceğiniz şeyleri Allah yaratıp durmaktadır demek istiyor olabilir. Yani ya sizin yaptıklarınızı Allah yaratmıştır o manada, yahut da sizin yapa geldiklerinizi sürekli olarak Allah Azze ve Celle yaratmaktadır. İkisi de yakındır birbirine. Demek ki hakikatte insan bir şeyler yapar, kendi yaptığını zanneder. Cüz-i iradesiyle yapmıştır, halbuki kendisi olayı yaratabilecek bir kudrete sahip değildir. Külli irade Allah'a aittir. Allah Azze ve Celle istemedikten sonra insan cüz-i iradesiyle ne yapmak isterse istesin başaramaz. O yüzden Kur'an-ı Kerim Peygamberimize hitaben buyurur ki مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Ey Resulüm, attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Attığın zaman sen atmadın. Sen belki ben attım zannediyorsun. Ben yaptım zannediyor olabilirsin, ya da bazıları öyle zannedebilirler. Bir şey yaparlar, ben yaptım derler. Halbuki sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratıyor. Allah yaratma kudreti sadece onda var. Allah Azze ve Celle hayrın da yaratıcısıdır, şerrin de yaratıcısıdır bu ayete göre. Ehl-i sünnetin görüşü de budur. Allah Azze ve Celle yalnızca hayrı yaratan değil, şerri de yaratandır. Bunun manası şudur: Allah elbette ki şerri yaratmayı istemez ama kul ister. İşte o zaman kulda yaratma kudreti olmadığından dolayı Allah o istediği için yaratır. Allah'ın yaratması, razı olması demek değildir. Yaratır çünkü yaratma kudretini insana vermemiştir. O kudret yalnız kendisindedir. O zaman kötülükleri nasıl yaratacak insan? İnsan dünyaya imtihana geldiğine göre bir takım şeyler yapacak, iyilikler ve kötülükler yapacak. Dolayısıyla kötülükleri nasıl yapacak? Eğer Allah Azze ve Celle kötülükleri yaratmazsa o zaman dünya nasıl imtihan dünyası olacak? Ya Allah yaratacak yahut da yaratma kudretini kuluna verecek. Halbuki Allah Azze ve Celle bu yaratma kudretini kuluna vermek istemiyor. Çünkü yaratmak Allah'a mahsustur. İşte onun için Allah Azze ve Celle burada buyurur ki sizi de, sizin yaptıklarınızı da Allah yaratır. Ama hepsinden razı değildir. Hayırlı bir şey yaptığınız zaman, yapmak istediğiniz zaman Allah onu yaratır ve razı olarak yaratır. Ama şer yapmak istediğiniz zaman yine Allah yaratır ama razı olmayarak yaratır. İmtihan olduğu için yaratır. Kulun fiilinden Allah'ın kudreti ve kulun cüz-i iradesi, kulun iradesinin tesiri vardır. Evet, Allah Azze ve Celle'ninki külli iradedir. Kul bazen bir şey yapmak ister, külli irade müsaade etmeyebilir. Kul ne zaman bir şey yapmak isterse Allah onu yaratmak zorunda değil. Allah Azze ve Celle ona bazen mühlet tanır. Hakikati anlasın diye, o kötülükten vazgeçsin diye Allah o yapmak istediği halde o olayı yaratmaz. Bir takım engeller çıkartır. Kul yapmak ister ama engeller çıkar, yapamaz. Anlayamaz kul, neden olmuyor? Halbuki Allah engelliyor. O şey kötü bir şey olduğu için belki. Belki hayırlı da olsa daha vakti saati gelmediği için. Kul acelecidir. Allah ise aceleci değildir. Onun için Allah Azze ve Celle bazen engeller, bazen sonra tehir eder, bazen de engel olur. Kul o işten vazgeçsin diye. Fakat kul ısrar edecek olursa işte Allah Azze ve Celle o zaman yaratabilir. Yaratır ve işte o zaman kul kendisi bundan mesuldür. Birisi kalkıp da diyemez ki ben içki içiyorsam kaderimde var ki onun için içiyorum. Ben içki içiyorsam Demek Allah kaderime böyle yazmış ki ondan dolayı öyle yapıyorum. Ben şu günahları işliyorsam demek ki Allah yaratıyor ki ben böyle yapıyorum. İşte Kur'an böyle buyuruyor. Sizi de sizin yaptıklarınızı da Allah yaratır diyor. O halde benim kabahatim ne diyemez. Çünkü evet yaratan Allah'tır ama isteyen kuldur. Bu şeytanın ahlakıdır. Şeytan da böyle Allah'a iftira attı. Kendisi Hazreti Adem'e secde etmedi. Kibrinden dolayı secde etmedi. Sonra da Allah'ı suçladı. Dedi ki ya Rabbi sen beni azdırdın. Sen beni bu günaha soktun. Allah'a iftira atıyordu. Şeytan ahlakı. Şeytan ahlakıyla ahlaklanmış olan bazı insanlar da böyle konuşur. Günaha girer ondan sonra kaderinde yok mu der. Elbette kaderinde var. Ama kaderinde olmasının manası ne? O olayı Allah'ın yaratmış olmasının manası nedir? Allah ondan razı demek midir? Öyle mi anlamak istiyorsun? Evet kaderinde var. Ama sen istedin diye Allah onu yarattı. Ve Allah onu o şekilde yazdı. Allah yazdığı için sen onu yapmadın. Sen onu yapacağını bildiği için Allah onu yazdı. Allah'a iftira atma. Allah yazdı diye seni zorlamıyor. Takvimde yazıyor. Filan gün filan saatte filan dakikada filan memlekette güneş tutulması görülecek. O takvimde öyle yazdığı için mi güneş tutuluyor, ay tutuluyor? Meteoroloji haber veriyor. Filan gün yağmur var diyor. Meteoroloji haber verdiği için mi yağmur yağıyor? Yoksa yağmur yağacağı için mi? Meteoroloji haber veriyor. Evet, yaratan Allah'tır. Aman, kadere yazan da Allah'tır ama bunun manası nedir? Bunun manası Allah Azze ve Celle'nin zorlaması değil. Cebriye'nin dediği gibi değil. İnsan rüzgarın önündeki kuru bir yaprak gibi değil yani. İradesiz değil. Allah insanı cebretmiyor yani. Cebriye'nin dediği gibi değil. Mutezile'nin dediği gibi de değil. Ehl-i Sünnet'in dediği gibi. Evet, kulun fiilinde Allah'ın kudretinin tesiri vardır. Kulun iradesinin de tesiri vardır. Kulun istemesinin tesiri vardır. Ve kul yaptıklarından mesuldür. Sizi yaratan da, amellerinizi yaratan da Allah'tır. قَالُبْنُوا لَهُ بُنْيَانَا dediler ki İbrahim Aleyhisselam bunları söyleyince siz yani bunlara mı tapıyorsunuz? Sizi de sizin yaptıklarınızı da Allah yaratmıyor mu? Allah'ı biliyorsunuz. O halde neden sadece Allah'a ibadet etmiyor? Sadece Allah'a itaat etmiyor? Sadece Allah'tan kanunlarınızı almıyor? Neden bunlardan alıyorsunuz? Dediğinde onların akıllarına hitap ettiğinde hakikatte anladılar. Kur'an başka bir yerde anlatır olayı. Şu büyüklerine sorun bakayım. O büyükleri yapmış olsa gerek dediği zaman iç alemlerinde anladılar buyuruyor Allah. Anladılar. Ne kadar yanlış yoldasınız dediler kendi kendilerine. Bu genç doğru söylüyor dediler. Yanlış bizim yolumuz dediler. Ama sonra tekrar bozuntuya vermediler. Allah onların kalbini biliyor. Kalplerinden geçeni bize aktarıyor. Tekrar hemen bozuntuya vermediler ve onu ateşe atalım dediler. İşte burada da aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki ona bir bina yapın. Bir kule yani. Bir kule yapın onun için. Oradan aşağı atmak için. فَالْقُوْهُمْ فِي الْجَحِيمِ ve sonra onu o ateşin içine atın. O kuleden yüksek bir yerden onun ateşin içerisine atın dediler. فَاَرَادُ بِهِ كَيْدًا onlar ona bir tuzak hazırladılar. Kule yaptılar, ateş yaktılar altında ve sonra çıkartıp Hazreti İbrahim'i oradan aşağıya attılar. فَجَعَنَّهُمُ الْاَسْفَلِينَ bu onların tuzağıydı ama Allah'ın da bir tuzağı vardı. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَاَكِيدُوا كَيْدًا onlar tuzaklar hazırlarlar, ben de onlara karşı tuzak hazırlıyorum buyurur Allah. Kur'an daima müminlere teselli verir ve onların Allah'a tevekkül etmesini ister. Allah'a güvenin, Allah Azze ve Celle sizi muhafaza eder. Ve eğer yeryüzünde Allah size bir görev vermiş ise, eğer Allah size biraz daha yaşamak için ömür vermiş ise, sizi onların şerlerinden muhafaza edecektir. Yok zaten size o kadar ömür yazmış ise, hiç olmazsa evinizde oturarak öleceğinize Allah yolunda ölmüş olursunuz. Zaten öleceksiniz yani. Ölen eceliyle ölür. Bir saniye evvel ölmez. Kahraman, cesur adamlar, onlar da eceliyle ölürler. Cesaret ömrü kısaltmaz. İşte Allah Azze ve Celle burada onun misalini veriyor. İbrahim Aleyhisselam onlara meydan okumuştu. Onlara meydan okudu. Onlar böyle konuştukları zaman, tehditler savurduklarında, seni cahime, cehennem gibi ateşe atacağız dediklerinde, İbrahim Aleyhisselam onlara dedi ki, siz dedi, siz Allah'a ortak koşmaktan bile korkmuyorsunuz da, Allah'tan bile korkmuyorsunuz da, ben sizden mi korkacağım dedim. Siz Allah'tan bile korkmuyorsunuz da, ben sizden mi korkacağım? Yapın yapacağınızı dedi. Peygamber konuşması. Erkek adamdır peygamberler. Erkek adam olmayanlar peygamberlerin izinden gitmemişlerdir. Peygamberlerin izinden gidebilmek erkek adam olmakla mümkündür. Çünkü onlara verilen dava erkek adamların davasıdır. Ve İbrahim Aleyhisselam bütün aleme böyle meydan okuyordu. Tek başınaydı. Ama tek başına ümmet diyor Kur'an onun hakkında. İbrahim tek başına ümmetti. Tek başınaydı ama sanki milyonlarca taraftarı varmış gibi. Cesurdu, bu kadar cesur. Siz diyordu, Allah'tan bile korkmuyorsunuz. Ben sizden nasıl korkarım? Siz bile bu kadar cesursunuz. Ben sizden daha mı korkak olacağım? Siz cehennemden korkmuyorsunuz. Siz Allah'tan korkmuyorsunuz. Ben sizden nasıl korkarım? Ona bir kule yaptılar, oradan aşağı attılar. Ama Allah Azze ve Celle buyurur ki başka bir ayette, biz ateşe dedik ki, o İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol. İbrahim'i yakma. Ateş Allah'ın mahlukatından değil midir? Ateş de Allah'ın emri altında değil midir? Ateş yak de, Allah yak dediği zaman yakar. Yakma dediği zaman ateş nasıl yaksın ki? Sonuçta o da Allah'ın bir kuludur ve Allah'ın verdiği vazifeyi yerine getirir. Ve Allah Azze ve Celle kendisi yolunda canını ortaya koymuş, cesur davranmış olan Hazreti İbrahim'i böyle ödüllendirir. Ve kıyamete kadar gelecek olan bütün dava adamlarını, hak yolun yolcularına da bu şekilde moral verir. Siz der, hiçbir zaman korkmayın. Onlar korksunlar Allah'tan. Siz kafirleri daima Allah'la karşı karşıya getirin. Sizinle karşı karşıya gelmesinler. Allah ile karşı karşıya getirin. O zaman Allah onların belasını verecektir.
Tekbir!
Müslümanlar kafirlerle kendilerini karşı karşıya getirmemeli. Onları kendileri tehdit etmemeli. Size şöyle yaparız, böyle yaparız gibi konuşmamalı. Allah size şöyle yapar, böyle yapar demeli. Onları Allah ile korkutmalı. Kafirleri Allah ile karşı karşıya getirmeli. İşte o zaman Allah'a karşı gelmiş olurlar. Bize değil, Allah'a karşı gelmiş olmalılar. İşte o zaman Allah da onlara cezalarını veriyor. Bu Kur'an'la sabittir. Allah'ın sünneti budur. Allah Azze ve Celle buna benzer birçok misaller verir Kur'an'da. Ne zaman ki peygamber o milleti Allah'la karşı karşıya getirmiştir, Allah Azze ve Celle işte o zaman onlardan intikam almıştır. Yani siz la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmazsanız Allah kafirlerin belasını vermeyecektir. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkacaksınız. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını söyleyeceksiniz. Ve işte o zaman onlar da buna karşı gelmiş olacaklar, size değil. Ve işte o zaman Allah'a karşı gelmiş olacaklar. Allah'tan başka ilahlar savunmuş olacaklar. Ve işte o zaman Allah Azze ve Celle ile karşı karşıya gelenin sonu ne olabilir ki? Allah onlardan o zaman intikamını alacak. Saflar ayrıldığı zaman, safları ayırmadıkça Müslümanlar, La ilahe illallah demeden safları ayırmış olamazsınız. Safları ayırmadan da Allah'ın yardımını bekleyemezsiniz. Bu Allah'ın sünneti. Sünnet değişmez. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Geçmişte de aynı sünnet, bugün de aynı sünnet, yarın da aynı sünnet. Peygamberin sünneti varsa Allah'ın da sünnetleri var. İşte Allah Azze ve Celle bunları kendisine sünnet edinmiştir. Bu kanunlara göre davranır. İşte Müslümanlar ne zaman ki İbrahim Aleyhisselam gibi o kafirleri Allah ile karşı karşıya getirirler. La ilahe illallah davasını ortaya koymak suretiyle, namazı anlattıkları müddetçe, ahlakı anlattıkları müddetçe Allah ile o kafirleri karşı karşıya getirmiş olmamaktadırlar. Tevhid anlatmadıkça insanlar Allah ile karşı karşıya getirmiş olamazsınız. Ve işte İbrahim Aleyhisselam onları Allah ile karşı karşıya getirdi. Dedi ki Allah'tan başka o uydurduğunuz ilahlardan yardım istemeyin. Ama put şeklinde, ama bir insan neyse fark etmez. Kimden alıyorsanız hayatta uyacağınız kriterleri, prensipleri, kimlerden alıyorsanız, kimlerin dediği gibi yaşıyorsanız, işte onların kulu olmuşsunuz demektir. Onlar anlattı, onlar Allah'la karşı karşıya gelince İbrahim'den intikam almak istediler güya. Halbuki İbrahim Aleyhisselam bu dava benim davam demedi ki, bu Allah'ın davası dedi. Allah da onları karşı karşıya getirdi, Allah da onların belasını verdi. فَاَرَادُ بِهِ كَيْدَى Ona bir takım tuzaklar hazırladılar, tuzak yapmak istediler. فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَسْفَلِينَ Biz de onları reziller durumuna düşürdük. Onları en reziller kıldık. وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيَحْد۪ينَ İşte oradan kurtulduktan sonra, ateşten kurtulduktan sonra, o millet helak edildikten sonra onlara Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a zarar vermelerine müsaade etmeyip İbrahim'i kurtardıktan sonra İbrahim Aleyhisselam oradan gitti. Dedi ki inni zahibun ila Rabbi, ben Rabbime gideceğim dedim. Ben Rabbimin yolunda gideceğim. Sizin yolunuzdan ayrılıyorum, aranızdan da ayrılıyorum. Oralardan çok uzaklara gidecekti artık İbrahim Aleyhisselam. Rabbine doğru gidiyordu, yani Rabbinin kendisine tayin ettiği görev mahalline doğru gidiyordu. Rabbe doğru gitmek nasıl olur? Zaten daha evvel de Rabbine doğru giden bir insandı. Zaten daha evvel de Müslümandı. Zaten daha evvel de Allah'ın istediği gibi yaşıyordu, ama burada zahib kelimesini kullanıyor. Ben gideceğim, Rabbime doğru gidenim. Ben başka bir tarafa doğru gitmiyorum. Yani Rabbimin bana gösterdiği görev yerine doğru gidiyorum. Madem ki anlamıyorsunuz, madem ki beni öldürmek istiyorsunuz, o halde ben Rabbimin bana tayin etmiş olduğu başka bir görev yerine doğru gidiyorum. Bu aynı zamanda Rabbime doğru gidiyorum, Rabbimin kaderine doğru gidiyorum, Rabbimin yönlendirmesi altında gidiyorum demek. Yani insanlar aslında Allah tarafından yönlendirilirler. Herkes yönlendirilir ama farkında olmaz. Yönlendiriliyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın beşikteyken yönlendirildiğini hatırlayın. Anası onu beşiğe koymuştu Firavun'un şerrinden kurtarmak için. Firavun'un askerlerinin geldiğini, oğlan çocuklarını öldürüyorlardı. Onların geldiğini duyunca beşiği bırakmıştı suya. Beşiği beşiğe koymuş ve suya bırakmıştı. İpi çözülmüştü ve Hazreti Musa Aleyhisselam, bebek olan Musa, o suyla beraber gidiyordu bir yere doğru. Ne o biliyordu ne de annesi. Ama Allah biliyordu onu nereye doğru götürdüğünü. Allah Azze ve Celle onun beşiğini saraya doğru götürüyordu. Çünkü başka yerde yaşaması mümkün değil Hazreti Musa'nın. Sarayın dışında nerede olursa olsun bir gün mutlaka ağlayacak ve duyanlar olacak ve gelip öldüreceklerdi. Allah Azze ve Celle o yüzden onu saraya götürdü ve o Firavun'un kucağında büyüdü. Firavun'un karısının kucağında büyüdü. Allah onun beşiğini o zaman da yönlendirdi. Sonra büyüdü, genç oldu. Birisine yanlışlıkla, birisine vurdu ve yanlışlıkla adam öldü. Bir yumrukla insan ölmez ya, işte adam düştü öldü. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Firavun'un şerrinden kendini kurtarabilmek için günlerce dağlarda kaçtı. Gene nereye doğru gittiğini bilmiyordu ama Allah onu nereye doğru götürdüğünü iyi biliyordu. İşte bu şekilde yönlendirilir insan. Yalnızca Musa değil, yalnızca İbrahim değil, aslında birçok insan yönlendirilmektedir. Bugün bizi buraya getiren de Allah'tır. Yönlendirmeseydi biz bugün burada olur muyduk? Allah Azze ve Celle herkesi yönlendirir ama bazı insanlar o yönlendirmeyi kabul etmezler. Allah'ın yönlendirmesini hissederler ama o yönlendirmeye razı olmazlar. Onlar nefislerinin istediği istikamette gitmek istemektedirler çünkü. İnni zahibun ila Rabbi. Ben Rabbime doğru gidiyorum. Seyehdin bana mutlaka hidayet yolunu gösterecektir. Bana mutlaka yol gösterecektir Allah. Ve Allah Azze ve Celle kendisine doğru gidene yol göstermez olur mu? Kendisini Allah'ın kaderine teslim etmiş olana Allah yol göstermez olur mu? Nasıl olur da Allah Azze ve Celle kendisine tevekkül eden, kendisine inanan, kendisinin davasını savunanlara yol göstermez? Burada İbrahim Aleyhisselam gibi bütün Müslümanların İnni zahibun ila Rabbi demesi isteniliyor. Bütün Müslümanlar böyle demeli. Ben Rabbime gidiyorum. Mesela eski çevreniz diyelim ki kötü. Onların arasından ayrılırken belki alay edecekler. Sen de mi diyecekler? Sen de mi hoca kesildin? Sen de mi diyecekler? Ahireti düşünmeden konuşanlar, dünya nimetlerinden başka bir şey düşünmeyenler, sen de mi diyecekler? Evet diyeceksin. İnni zahibun ila Rabbi seyehdin diyeceksin. Rabbime gidiyorum, evet ayrılıyorum sizden. Rabbime gidiyorum, o bana yol gösterecektir. İşte İbrahim Aleyhisselam asırlar ötesine bu mesajı veriyor. Ve sonra Rabbi hebli mine salihin dedi. Rabbim bana salihlerden lütfet. Yani salih bir çocuk bana nasip et. Ya da salih insanları benim yanıma koy. Salihlerle beni destekle. Salih olacak olan insanları etrafıma topla. Salih insanlarla beni destekle. Çünkü tek başıma bir şey yapamıyorum. Salihlerle destekle beni. Hakikati arayanlarla destekle beni. Doğruyu arayanlar, doğruya tabi olacak olanlar, nefsine değil de doğruya tabi olacak olanlar, hakikati arayanlarla destekle beni. Nasıl ki İsra suresinde Peygamberimize hitaben Allah buyurur ki, de ki ey Resulüm, وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Ey Rabbim, bana kendi katından büyük bir yardımcı kuvvet ver. Yardımcı bir sultan, yardımcı olacak olan büyük bir güç ver bana. Peygamberlerin hepsi Allah'tan güç istediler. Burada da İbrahim Aleyhisselam Allah'tan güç istiyor. Ey Rabbim diyor, bana salihlerden lütfet. Salih insanları yanıma getir. Hakikati arayanlar beni bulsunlar ya da ben onları bulayım. Beni onlarla destekle. Aynı zamanda bana salih bir evlat da nasip et. Yanımda bulunsun daima. Benim izimden gidecek olan, neslinden büyük insanlar gelecek olan, beni böyle yalnız bırakma ya Allah'ım. Bana öyle bir nesil ver ki senin davanı benden sonra devam ettirecek olan salihler nasip et bana. Ve Allah Azze ve Celle onu bir hulam halim ile, yumuşak bir erkek çocuğu ile onu müjdeledik buyurur. Ve ondan sonra o çocukla babasının, yani Hazreti İsmail ile babasının kıssasını anlatmaya devam eder. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kesmesini gösterir rüyasında. Oğlu nasıl bir tavır takındı? İbrahim Aleyhisselam nasıl bir tavır takındı? Kurban dediğimiz olay, bu olay nasıl başladı? Bu noktadan sonra o meseleye temas edecek. Ben burada bırakmak istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi İslam medeniyeti kurmak için gayret gösterenlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.